Fedailerin Kalesi, Alamut, Vladimir Bartol.
Ayrım 9.
İbni Tahir Süleyman'a yapışmıştı. Bir gölge gibi takip ediyordu onu. Dikkatle bir noktadan öbürüne doğru ilerliyordu. Nihayet duvarın üzerine ulaştılar. Aşağı inmek artık bir çocuk oyunu kadar kolaydı. Az sonra tekrar sağlam zemin üzerinde olmanın verdiği mutluluğu doya doya yaşamaya başlamıştı. Biraz da ilerisiydi. Bir Süleyman'a teşekkür etmek istedi ama o sabırsız hareketlerle buna mani oldu. Bir dahaki sefere yanımızda bir halat alalım. Çok hızlı olmalıyız, bir yıldırım kadar hızlı. Ayakkabılarını giydiler ve tekrar sıra oluşturdular. Abdülmelik alayla sırıtıyordu. "Nen var bugün Süleyman? Neden her zamanki gibi birinci değildin? Tembelleştin mi? Yoksa cesaretin mi seni terk etti? Belki de yeni gelen sana kötü örnek oldu. Bir kene gibi yapışmıştı sanki sana. Şimdi de ona yiğitliğini göster bakalım. Onun önüne geç ve nefesini tut." Süleyman İbni Tahir'in önüne geçti ve ağzıyla burnunu kapadı. Dimdik önüne bakmasına rağmen bakışları bulanıktı. Sanki çok uzaklarda bir yere bakar gibiydi. İbni Tahir aniden endişelenmeye başladı. Süleyman artık nefes almıyordu. Suratı pancar gibi kızarmaya başlamıştı. Bir süre sonra boş bakışlı gözleri yuvalarından fırlamaya başladılar. İbni Tahir korkmaya başlamıştı. Bu cesur delikanlının bu kadar acımasızca cezalandırılmasının nedeni sadece kendisiydi. Abdülmelik Süleyman'ın yanına dikildi. Kollarını göğsüne kavuşturmuştu ve delikanlıyı işi bilen gözlerle süzüyordu. Süleyman boğuluyordu sanki. Boyun damarları anormal bir şekilde kabarmıştı ve yuvalarından fırlamış gözlerinde ürkütücü bir ifade vardı. Aniden bir geminin güvertesindeymiş gibi olduğu yerde yalpalamaya başladı. Sonra da yeni kesilmiş bir ağaç kütüğü gibi yere devrildi. "Çok iyi," dedi Abdülmelik takdir ederek. Süleyman hızlı hızlı nefes alıyordu. Gözlerine yaşam dolmaya başlamıştı yeniden. Yavaşça ayağa kalkarak yerine geçti. "Gel bakalım Übeyde, irade kontrolünde kat ettiğin mesafeyi bize göster bakalım." Übeyde'nin esmer suratı kül grisi rengini almıştı. Umutsuzlukla etrafına bakınarak güvensiz adımlarla ileri çıktı. Nefesini tuttuğu zaman esmer suratı parlak kahverengi oldu aniden. Havasızlıktan boğulmanın ilk belirtileri çok geçmeden kendini gösterdi. Abdülmelik sırıtarak ona bakıyordu. İbni Tahir onun zavallı delikanlı ile alay ettiğini anlamıştı. Übeyde de aynı Süleyman gibi yalpalamaya başladı ve yavaşça arkaya düştü. Abdülmelik kötü niyetini belli edercesine sırıtıyordu hala. Talebelerin suratlarından da gizli bir gülümseme geçti. Daha iyi yerde yatan delikanlıya bir tekme atarak alaycı bir tavırla seslendi. "Kalk ayağa güvercinim, ayağa kalk ki başına kötü bir şey gelmesin." Sonra da sertçe devam etti. "Ne oldu?" Übeyde ayağa kalkmıştı. Şaşkınlık ve biraz da korkuyla gülümsüyordu. "Havasızlıktan bayıldım hürmetli dayı. İsmaililerden yalancılar nasıl cezalandırılır bilmiyor musun?" Übeyde titremeye başlamıştı. "Nefesimi sonuna kadar tutmaya dayanamadım hürmetli dayı. Pekala, kırbacı al ve kendini cezalandır." Hocanın getirdiği eşya yığınları arasında kısa bir deri kırbaç buldu Übeyde. Cübbesini çözerek vücudunun üst kısmını bırakacak şekilde kollarından beline bağladı. Omuzları kuvvetli ve kaslıydı. Kırbacı başının üzerine kaldırarak sırtına ilk darbeyi vurdu. Şiddetli bir şaklama sesi duyuldu ve esmer derinin üzerinde kırmızı bir çizgi belirdi. Übeyde inledi ama kendisini kırbaçlamaya da devam etti. "Bu genç adam ne kadar da nazlı böyle," diye alay etti Abdülmelik. "Daha sert, daha sert yiğidim." Übeyde şimdi de böğrünü kırbaçlamaya başlamıştı. Darbeler vücuduna giderek daha hızlı ve daha sert iniyordu. Sonunda da kendisini vahşi bir öfkeyle kırbaçlamaya başladı. Kırbaç yaralı deriyi yarıp geçiyordu. Etrafa sıçrayan kan beyaz cübbesini kızıla boyamıştı. Acımasızca kendisini parçalıyordu. Sanki en amansız düşmanına işkence ediyordu. Nihayet Abdülmelik elini kaldırdı. "Yeter." Übeyde titreyerek kırbacını bıraktı. Abdülmelik Süleyman'a arkadaşını şadırvana götürmesini ve yaralarını yıkamasını emretti. Sonra öğrencilere döndü ve bakışlarını İbni Tahir'in üzerine dikti. "Bu yaptığımız talimin anlam ve önemini sizlere birçok kez anlatmıştım. Aranızda yeni birisi var. Bu yüzden bunları bir kez daha dinlemeniz sizin de mutlaka işinize yarayacaktır. İnsanın ruhu, düşünceleri, arzuları, şayet büyük bir engel onlara mani olmasa, bir kartal gibi uçup gidebilirdi. Bu engel tüm zaafları ile kendi vücudumuzdur. Hangi delikanlının içinde hırs dolu bir ateş yanmaz ki? Fakat yine de binlerce planından ancak bir tanesini gerçekleştirebilir. Neden? Çünkü vücudumuz tembelliğe ve rehavete eğilimlidir. Biz yüksek emellerimizi gerçekleştirmeye götürecek yoldaki zorluklar onu korkutmaktadır. Kendi aşağı itirazları irademizi ve yüksek emellerimizi felç etmektedir. Yaptığımız bu talimlerin amacı bu ihtirası yenmek ve ruhumuzu bağlardan kurtarmaktır. İradeyi güçlendirmek ve onu sadece bir amaca yönlendirmek. Amaç bu şekilde insanın kendisini kurban etmesini gerektiren yüksek emeller gerçekleştirebilir. Biz vücudumuzun tüm zaaflarına teslim olmak yerine onlara hükmeden seçkin kişiler olmalıyız. Bütün çabamız bunun içindir. Ancak bu şekilde Efendimiz'e hizmet etmeye ve emirlerini yerine getirmeye muvaffak olabiliriz. İbn-i Tahir onu dinlerken gözlerinden aniden bir alev parlamaya başlamıştı. Evet, kendisi de daima bilinçsiz olarak buna çabalamıştı. Yüksek bir emele hizmet edebilmek için zaaflarını yenmek, o anda yaşadıkları artık gözüne korkunç görünmemeye başlamıştı. Ve o bu nedenle Abdülmelik ona anlayıp anlamadığını sorduğu zaman tamamen ikna olmuş olarak cevap verebilirdi. Anladım hürmetli dayı, iyi, o zaman önce çık, nefesini tut. Bir an bile tereddüt etmeden öne çıktı. Süleyman'ın yaptığı gibi uzaklara bakmaya çalışıyordu. Nefesini tuttu, çevresindeki ve içindeki her şey sessizleşmişti sanki. Az sonra bulanık görmeye başlamıştı. Damarlarının kopacakmış gibi gerildiklerini hissediyordu. Şeytana uyup hava almak istedi ama son anda kendisine engel oldu. Kulakları garip bir biçimde uğulduyordu. Bacakları da bir anda güçten düşmüştü. Kendini baygınlığın kollarına teslim etmek üzereydi artık. Mantığı en son ana kadar şunları diyordu ona. Dayanmalıyım, dayanmalıyım. Nihayet etrafını zifiri bir karanlık sardı. Olduğu yerde sallanarak boylu boyunca yere devrildi. Bir an sonra yeniden nefes almaya başladığını hissetti. Evet, nasılsın bakalım diye sordu Abdülmelik gülerek. İbn-i Tahir doğruldu. İyiyim hürmetli dayı. Bu delikanlı umut vaat ediyor doğrusu. Sonra tekrar İbn-i Tahir'e döndü. Bu yaptığımız asıl nefes alıp verme talimleri için bir başlangıç, bir giriştir sadece. Diyelim ki vücuduna ne denli hakim olabildiğine dair bir deneme. Esas talimlere bundan sonra başlayacağız. Übeyde ve Süleyman geri dönmüşlerdi. Abdülmelik tekrar bir emir verdi. Talebeler önceden işaretlenmiş bir bölgeyi aceleyle kazmaya başladılar. Ortaya daha önce hazırlanmış ve kumla üstün körü doldurulmuş bir çukur çıkmıştı. Bu arada bazı talebeler yan taraftaki binaya giderek kor halinde kömürlerle dolu bir mangal getirmişlerdi. Şimdi de korları dikkatle çukura yayıyorlardı. Sebat ve talim ile diye devam etti Abdülmelik. Vücut kontrolü ve irade kuvveti öyle bir dereceye ulaşır ki kişi artık sadece vücudunun zaaflarını yenmekle kalmaz, doğaya ve kanunlarına bile karşı koyabilir. Yeni gelen, gözlerini aç ve bana bak, haklı olduğuma şahit ol. Abdülmelik önce sandallarını çıkardı, sonra da cübbesinin eteklerini belinde toplayarak kendisini rahatsız etmesini engelledi. İçine giydiği dar pantolonu da biraz yukarı çekerek kor halindeki kömürlerle dolu çukurun başına geldi. Sabit bakışlarla uzakları süzüyordu. Bak, konsantre oluyor ve iradesini topluyor diye fısıldadı İbn-i Tahir'in kulağına yanındaki talebe. İbn-i Tahir nefesini tuttu. İçindeki bir ses şunları fısıldıyordu kendisine. Büyük şeyler görüyorsun burada Tahir'in torunu. Dışarıdaki insanların hayal bile edemeyecekleri şeyler. Aniden hareket etti Abdülmelik. Dikkatli adımlarla akkor halindeki kömürlere bastı. Sonra da emin ve hızlı adımlarla ateşin üzerinde yürüyerek karşıya geçiverdi. Çukurun öbür tarafına ulaştığında sanki derin bir uykudan uyanıyormuşçasına başını salladı. Sonra da talebelere doğru döndü ve neşeli bir ifadeyle ayak tabanlarını gösterdi onlara. En küçük bir yanık izi bile görünmüyordu. İşte doğru bir irade terbiyesinin sonucu dedi. Kim denemek ister? Süleyman elini kaldırdı. Hep aynı kişi diye homurdandı Abdülmelik canı sıkılarak. Pekala ben denemek istiyorum diye ileri çıktı Yusuf. Sesinde az da olsa bir tereddüt seziliyordu. Korların üzerinde mi diye sordu Abdülmelik belli belirsiz bir gülümsemeyle. Yusuf ne yapacağını bilmeden bakıyordu ona. İstersen biraz bekle, levhayı kızdırınca denersin dedi Abdülmelik onu korumak istercesine. Cafer de denemek istediğini bildirdi. Peki diye kabul etti Abdülmelik. Ama önce söyle bizi tüm iradeni toplayabilmek için ne düşünmelisin? Ulu ve kudretli Allah, yanmamam için bana yardım edersen hiçbir yerimi yakmayacağım diye tekrarladı Cafer. İyi, peki, yeterli güvene sahip misin? Evet hürmetli dahi. O zaman yürü Allah adına. Cafer çukurun başına giderek düşüncelerini ve iradesini toplamaya çalıştı. Talebeler onun ateş üstünde yürümeye karar vermesine şimdiye dek birçok kez şahit olmuşlardı. Ama her defasında fikrini değiştirmişti son anda. Gevşe diye uyardı onu Abdülmelik. Kendini her türlü gerginlikten sıyır ve tam bir güvenle yürü. Allah tüm kaderimizi elinde tutmaktadır. Cafer limanı terk eden bir gemi gibi çukurun başından ayrıldı. Emin ve çabuk adımlarla karşıya geçti. Bir an donmuş gibi hareketsiz kaldı. Sonra yavaş yavaş başını çevirerek arkaya baktı. Akkor halindeki kızgın kömürler, ayaklarının dibinde korkunç bir ısı yayarak yanıyorlardı. Rengi atmış, yüzü mutlu bir gülümsemeyle aydınlandı. Gözle görülür şekilde rahatlamıştı. İşte cesur bir delikanlı diye bağırdı Abdülmelik. Talebelerden de takdirle dolu bir uğultu yükseldi. Hadi bakalım Süleyman, son seferde görmüştük ama bize yapabileceklerini bir kez daha göster bakalım. Abdülmelik'in neşesi yerindeydi. Süleyman gözle görülür bir şekilde sevindi. Konsantre olduktan sonra sanki aynısını daha önce bin kez yapmış gibi kolaylıkla korların üzerinden yürüyüverdi. Ben de deneyeceğim diye bağırdı Yusuf hayranlıkla. Göğsünü şişirerek nefes aldı ve çukura doğru yürüdü. Konsantre olmak için yoğun bir çaba harcıyor ve gerekli sözcükleri hemen hemen yüksek bir sesle mırıldanıyordu. Ona rağmen yine de ateşin kendisine zarar verebileceği düşüncesinin kendisini tamamen terk etmediği belli oluyordu. Nihayet öyle bir noktaya geldi ki artık bir şeyler yapması gerektiğini hissediyordu. Kollarını iki yana açarak vücudunu terazilemeye başladı. Sanki soğuk suya atlamaya korkan bir yüzücüye benziyordu. Abdülmelik gülümsedi. Allah'ı düşün, onun yardımını dile ve geri kalan her şeyi kafandan çıkar diye öğüt verdi ona. O seninle beraber olduğu zaman korkacak ne var ki? Yusuf nihayet mütereddit olarak bir ayağını yavaş yavaş korlara doğru uzatmaya başladı. Fakat anında acıyla bağırdı ve korkuyla geriye sıçradı. Talebe sıralarından bastırılmış gülüşler yükseldi. Cesursun ama iraden zayıf dedi ona dahi sadece. Yusuf başını eğerek tekrar yerine döndü. Ben de deneyebilir miyim diye sordu İbni Tahir utanarak. Senin vaktin henüz gelmedi Tahir'in torunu diye cevapladı Abdülkerim. Ama günün birinde ilkler arasında senin de olacağından eminim. Talebeler kışla binasından büyük bir demir levha getirmişlerdi. Kor halindeki kömürleri bir kez daha karıştırarak levhayı üzerine koydular. Abdülmelik'in bir işareti üzerine sıraya giren talebeler bir bir levhanın üzerinden geçmeye başladılar. Levha çabuk ısınmıştı. Ayak tabanları gitgide daha çok yanıyordu. Kıpkırmızı kor haline geldiğinde bile bir çılgın gibi hoplayıp zıplayan Yusuf hala üzerinden geçmeye devam ediyordu. Az önce düştüğü durum yüzünden ayaklarının tabanlarını yakarak cezalandırıyordu kendisini. İbni Tahir de ayaklarını yakmıştı. Dişlerini sıkarak acı duymadığı yolunda kendisini ikna etmeye çalışıyordu. Yine de ne yaparsa yapsın yeterince konsantre olamıyordu bir türlü. Bu tür denemelere alışkın olmadığı için bitap düşmüştü. Bir an için delirmek üzere olduğunu sanmıştı. Nihayet Abdülmelik bağırarak artık durmalarını ve işkence aletini kaldırmalarını söyledi. Talebeler son kez bir sıra oluşturdular. Abdülmelik önlerinde bir ileri bir geri yürüyerek ciddi bir ifadeyle yaptıkları ve gördükleri üzerine derin derin düşünmelerini istedi. Sonra da hafifçe eğilerek aynen geldiği gibi kuvvetli ve hızlı adımlarla oradan uzaklaştı. Öğrenciler terasa geri döndüler. Dâhi Ebu Soraka bu saatte onlara ülkenin dilini yani Farsçanın metriğini öğretecekti. İbn Tahir bu konuda son derece bilgili olduğunu gösterdi. Her nazım türü için Firdevsi'den, Ansari'den ve eski şairlerden ezbere örnekler veriyordu. Ebu Soraka son derece memnundu ve ona diğerlerinin önünde övgüler yağdırdı. Bir İsmaili savaşçısı için savaş sanatı ve irade terbiyesi şüphesiz çok önemlidir. Ama düşüncelerini rahatlıkla ve istediği biçimde ifade edebilmesi için söz sanatını kavramış olması da aynı derece öneme haizdir. Tahir'in torunu, senin yetenekli bir talebe olduğunu gördüğüm için çok sevinçliyim. İkindi namazı vakti gelmişti. Ebu Soraka ve talebeler oldukları yerde namaz kılmaya başladılar. Ali ve İsmail'e edilen dualar henüz son bulmamıştı ki İbn-i Tahir aşırı yorgunluk nedeniyle bayıldı. Üçüncü rekattan doğrulmakta olan Naim onun hareketsiz yatmakta olduğunu şaşkınlıkla fark etti. İbn-i Tahir'in üzerine doğru eğilen Naim delikanlının suratının çöl kumu gibi sarı olduğunu gördü. Yusuf ile Süleyman'a seslendiği zaman diğer talebeler hareketsiz yatan arkadaşlarının başına toplanmaya başlamışlardı bile. İçlerinden birisi koşarak su getirmeye gitti. Kısa süre sonra İbn-i Tahir tekrar yaşama dönmüştü. Yusuf ile Süleyman onu yemek salonuna götürdüler. Nihayet yemek vakti gelmişti. İbn-i Tahir karnını doyurduktan sonra gücünün tekrar yerine geldiğini hissetti. Bu arada Yusuf dostça omuzlarına vuruyordu. ''Üzülme, kısa bir süre sonra sen de açlığa alışırsın. O zaman en ağır idmanlara rağmen birkaç gün aç kalmak sana vız gelecektir. Zaten Abdülmelik buna alışmamız için elinden geleni yapıyor.'' Ebu Soraka lafa karıştı. ''Kaleye getirdiğin eşeği ne yapalım?'' ''Onu alıkoyabilirsiniz.'' diye cevapladı İbn-i Tahir. ''Babamın ona ihtiyacı yok ama bizim için faydalı olabilir.'' ''İyi cevap.'' dedi hocası. ''Bu andan itibaren eve dönmeyi aklından bile geçiremezsin.'' Dış dünya ile olan son bağını da kopardın. Düşüncelerin artık sadece Alamut davasına hizmet edecek. Talebeler yemekten bir süre sonra yatak odasında dinlendiler. Döşeklerine uzanarak birbirleriyle sohbet ediyorlardı. İbn-i Tahir çok yorgun olmasına rağmen kafasını kurcalayan birçok soruyu açıklığa kavuşturmak istiyordu.
Ayrım sonu.